Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 58.
Bazı uzak doğu ülkeleri de ekonomik açıdan çok ileri gitmelerine karşın sürekli olarak antidemokratik yönetimlerle yönetilmektelerdir. Bu ülkeler için de çağdaş dünyanın üyesi denemez. Atatürk'ün cumhuriyeti gene onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyine hem ekonomik hem de toplumsal kalkınmayla ulaşacağı gibi aynı zamanda siyasal gelişmişlikle de ulaşacaktır. Bunlar birbirlerinden ayrılamayacak kadar bir bütün oluşturmaktalardır. Atatürk Cumhuriyeti yalnızca ekonomik kalkınma veya gelişme ile ana hedefi olan çağdaş uygarlık düzeyine erişemez. Bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal kalkınma ve siyasal gelişmişliğe de aynı düzeyde yer verilmesi gerekir. Bunlar görmezden gelinir ve yalnızca ekonomik kalkınmaya öncelik verilirse o zaman da 3. dünyanın blok sistemlerine uydu olan devletlerine benzemekten kurtulunamaz. Yüzyıllar süren devlet deneyimine sahip bulunan Türk toplumu bu kısır döngüyü blokların zorlamalarına karşı kırabilecek güçtedir. Atatürk Cumhuriyeti'nin çağımızda hak ettiği ileri düzeye gelebilmesi, kendisine dayatılan politikalara karşı çıkarak toplumsal ve ekonomik kalkınmasını siyasal gelişme süreci içerisinde başarabilmesine bağlıdır. Atatürk Cumhuriyeti için bu bakımdan demokrasinin varlığı ve kurumlaşmasının anlamı çok büyüktür. Geleceğin sivil toplumu ve çağdaş yönetimi yapısı ancak bu yoldan gerçekleşebilecektir. Sonuç: Türkiye'de cumhuriyetçilikle ilgili olarak söylenebilecek ilk ve son söz, böylesine bir siyasal akımın geçmişte bulunmadığıdır. Toplumda cumhuriyetçilik yönünde belirli bir birikim olmadan Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet olgusu vardır. Türkiye'de geçmişten gelen cumhuriyetçilik yoktur ama yarım yüzyıla aşan bir cumhuriyet deneyimi toplumsal gerçeklik olarak ortadadır. Cumhuriyet belirli bir zaman içinde Türk ulusunun yaşam biçimi ve düzeni olarak yasallık kazanmıştır. Yarım yüzyıllık bir uygulamadan sonra cumhuriyet vazgeçilmezlik düzeyine ulaşmıştır. İmparatorluğun çöküşü ve ulusal kurtuluştan sonra yaşanan dönemin adı her yönüyle cumhuriyettir. Bir devlet biçimi ve siyasal rejim olarak 50 yılı aşan uzunca bir süreye cumhuriyet olgusu toplum yaşamının tüm ayrıntılarına kadar damgasını vurmuştur. Türkiye'de ne ele alınırsa alınsın, bir cumhuriyet dönemi nitelendirilmesiyle ister istemez karşılaşılır. Her şeyin bir cumhuriyet dönemi vardır. Cumhuriyetin ilanı, tıpkı milat olayının insanlık tarihini ikiye ayırması gibi Türk ulusunun tarihini de ikiye bölmüştür. Her alanın veya konunun bir cumhuriyet öncesi ve sonrası vardır. Ve bu önce ile sonra arasında da dağlar kadar fark vardır. Cumhuriyet, Türk ulusunu orta çağın karanlığından 20. yüzyılın aydınlığa çıkaran siyasal rejimin, yaşam biçiminin adıdır. Türkiye'de cumhuriyetçiliği oluşturan olgu yarım yüzyıllık cumhuriyet deneyimidir. Cumhuriyetçilik diye geçmişten gelen siyasal bir akım yoktur ama cumhuriyet olgusu bir gerçeklik olarak vardır. Biçimindeki genel yargıyı tamamlayabilecek ikinci bir düşünce daha söz konusudur. Bu da cumhuriyetçiliğin ayrı bir siyasal akım olarak gelişmek yerine Atatürk'ün başlıca ilkelerinden birisi olarak Atatürkçülük akımının içinden geliştiğidir. Atatürkçülük içindeki bu yerin, diğer ilkelerin hepsini içine alan ve onların üzerinde bir düzeyde bulunduğu da söylenebilir. Özellikle Atatürk'ün cumhuriyet düşüncesini ulusal bir giz olarak yıllarca içinde taşıması ve tüm eylemlerini cumhuriyet devleti kurma hedefinde yönlendirmesi bu düşüncenin sağlıklılığını da kanıtlamaktadır. Ulusal kurtuluşun ve yeni devletin temellerini atarken başlıca hedef bir cumhuriyet düzeni kurmaktır. Cumhuriyetin ilanına kadar süren bu hedef, daha sonra yerini cumhuriyetin geliştirilmesine ve Türk ulusunun çağdaş yaşam biçimi olarak kökleştirilmesine bırakmaktadır. Başlangıçta kuruculuk olarak beliren cumhuriyetçi işlev, daha sonra savunuculuk ve geliştiricilik içeriği kazanmaktadır. Bu işlevsel değişiklik süreci de Atatürk ile başlayıp sonraki yıllarda Atatürkçülükte sürmüştür. Atatürk dönemi ve sonrasını cumhuriyetçilik açısından ayıran en önemli özellik budur. Türkiye Cumhuriyeti tarihi de buna göre biçimlenmiştir. Türkiye Cumhuriyetçi olmadan Cumhuriyet rejimine geçmiştir. Türkiye'nin ilk ve tek cumhuriyetçisi Atatürk olmuştur. Ondan önce bazı gazetecilerin yazılarında kırık dökük düşüncelerin dışında bilinçli bir cumhuriyetçilik görünmemektedir. Cumhuriyeti Batı ülkelerindeki çağdaş anlamıyla gören, inceleyen ve ülkesinde bu rejimi kurmak üzere eyleme geçen ilk insan gene Atatürk olmuştur. Yakın çevresiyle ilişkilerinde sürekli olarak cumhuriyete geçmenin zorunluluğunu vurgulamıştır. Mustafa Kemal'in çevresinde veya Türk siyasal yaşamında cumhuriyete değişen başka bir kişinin bulunmaması, Önder'in yalnızlığını açıkça göstermektedir. Geleneksel toplum yapısının insanları eski değerlerle koşullandırdığı düşünülürse, bu durumu belirli bir oranda olağan karşılamak gerekir. Olağanüstü olan, böyle bir toplumda hiç kimsenin düşünmediği, hatta ağzına almaya cesaret edemediği bir rejimi tek insanın düşünebilmesi ve bu düşüncelerini uygulama alanına getirebilmesidir. Atatürk bu açıdan dünya tarihinde çok ender rastlanan devrimci önderlerden birisidir. Cumhuriyet düşüncesini bir giz olarak açtığı arkadaşları ona gülerken, o düşüncesine yerleştirdiği bu kavramı tüm olumsuz koşullara karşın uygulamaya koymuş ve başarmıştır. Türkiye'de cumhuriyetçiliğin en önemli özelliği birikimsizliktir. Cumhuriyetin doğuşundan önce bu yönde bilinçlenmiş belirli bir siyasal akım sahneye çıkmamıştır. İmparatorluğun tarihten gelen geleneksel yapısı, saltanat ve hilafet yönetimleri doğrultusunda kitleleri koşullandırmıştır. Halkla ters düşen yönetime ve tüm yozlaşmalara karşın kitlelerde yeni bir tip yönetim arayışı olmamıştır. Aydınlar gibi okumuşlar da bu genel gidişin dışında yönetim seçeneği aramamışlardır. Yönetimde aksamalar ortaya çıkınca bir padişahı indirip yerine yenisini geçirmeyi tek çözüm saymışlardır. Batı ile ilişkiler artınca tanzimat ve ıslahat dönemlerini meşrutiyet dönemleri izlemiştir. Ne var ki daha ötesine giderek cumhuriyeti ileri bir siyasal düzen olarak düşünen çıkmamıştır. Atatürk'ün yakın arkadaşları bile ulusal kurtuluştan sonra cumhuriyetçi yönelişte Önder'i yalnız bırakmışlar, saltanat ve hilafete bağlı kalarak cumhuriyetin ilanına açıkça karşı çıkmışlardır. Hiçbir zaman çağdaş bir yönetim biçimi olarak cumhuriyeti benimsememişlerdir. Batıya öykünen aşırı batıcı çevreler bile saltanat düzeni yerine batının çağdaş yönetim biçimi olan cumhuriyeti bir yaşam düzeni olarak Türkiye'ye getirmeyi düşünememişlerdir. Birikimsizlik, bilinçsizliği de beraberinde getirmiştir. Mustafa Kemal en yakın arkadaşlarını bile cumhuriyetin ne olduğunu ve hangi anlamlara geldiğini anlatmak zorunda kalmıştır. Ayrıca halk kitlelerine de cumhuriyet olgusu geniş bir seferberlik ile anlatılmaya çalışılmış, cumhuriyetin toplumsal temelleri birikimsizlik engeli aşılarak kurulmaya çalışılmıştır. Toplumsal gelişim olmadan ortaya çıkan siyasal olgu, kendi doğrultusunda bir toplumsal ilerleme yaratmak istemiştir. Dünya tarihine bakıldığı zaman, cumhuriyet rejimlerinin ve cumhuriyetçi eylemlerin ortaya çıktığı toplumlarda belirli toplumsal ve sınıfsal oluşumların önceden gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Özellikle kentleşmenin ortaya çıkması, kapalı toplum yapısının parçalanması, feodal ilişkilerin silinmeye başlaması, halkın toprağa bağlılığının zayıflaması, açık pazar ekonomisine doğru gelişmelerinin hızlanması, toplumun sosyoekonomik yapısını değiştirmektedir. Yapısal değişim ise sınırsal oluşumları beraberinde getirmektedir. Cumhuriyetçiliğin tarihçesi ele alınırsa, her cumhuriyetçi eylemin temelinde bir sınıfsal oluşum görülebilir. Daha çok burjuvalaşma süreciyle beraber cumhuriyetçilik siyasal bir akım biçiminde gelişmiştir. Feodal yapıların düzeni olan krallıklar çökerken toplumlarda burjuvalaşma ile beraber cumhuriyetçi eylemler gündeme gelmiştir. Fransız devrimi bu gelişmenin en açık tarihsel örneğidir. Siyasal yönüyle Fransız devrimi, Atatürk ve Türk devrimini en çok etkileyen olay olarak da Türk Cumhuriyetçiliğinin düşünsel boyutlarını oluşturan önemli bir kaynaktır. Türkiye'deki cumhuriyetçi oluşum dünya siyasal tarihinin genel gidişine uygun olmayan biçimde gerçekleşmiştir. Cumhuriyetçiliğin sınıfsal tabanını oluşturan burjuva sınıfı doğmadan bir Önder, Ulusal Kurtuluş Savaşı eylemini başarıya ulaştığı anda cumhuriyetçiliğe dönüştürmüştür. Türkiye'deki cumhuriyetçiliğin bütçe eylemin başarıya ulaşması böylesine ustalıklı bir politikanın sonucudur. Sınıfsal taban ve siyasal birikim eksikliği Türk Cumhuriyetçiliğinin aksayan yanları olmasına karşın Önder'in başarılı politikası bu eksiklikleri doldurmuş ve sonuca gidilmesini kolaylaştırmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra bu eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır. Feodal yapı kırılırken kentli nüfusun artmasına, toplumsal tabanın oluşmasıyla beraber siyasal bilincin yükselmesi için çaba gösterilmiştir. Türk toplumunun geleneksel yapısına pek de uygun düşmemesine karşın Atatürk, Cumhuriyet'in kökenlerini yalnızca dünya tarihinde değil, aynı zamanda Türk tarihinde de araştırmıştır. Türklerin daha önce kurdukları devletleri, yapıları ve yönetim biçimlerini ciddi olarak incelemiştir. Öncelikle İslamiyet'te 4 halife dönemini ayrıntılarıyla araştırmış ve bu dönemin yönetim yapısı ile Cumhuriyet rejimi açısından geniş bir benzerlik bulmuştur. Tarih kitaplarında 4 halife dönemi ile ilgili bölümleri kendi yazacak kadar inceleyen Atatürk, Türk ve İslam geleneği ile Cumhuriyet yönetimini bağdaştırmaya çalışmıştır. Halkın geçmişten kalan değerlerine saygı göstererek Cumhuriyet düzeni çerçevesinde çağdaş bir toplum kurmaya uğraşmış, Cumhuriyet'in ulusun yeni yaşam biçimi olmasını istemiştir. Halktan kopuk, otoriter azgınlık yönetimleri geleneğine son verilmiştir. Kişisel yönetime açılan tüm kapılar kapanmıştır. İmparatorluğun çöküşü halk yönetimine geçiş için kullanılmıştır. Cumhuriyet'ten geri dönülmemesi için yeni rejimin temelleri olabildiğince sağlam atılmıştır. Cumhuriyete karşı gelişebilecek tehlikeler için ileriye dönük önlemler alınmıştır. Cumhuriyetin yarım yüzyılı aşan bir süredir tüm olumsuz koşullara karşın yaşayabilmesi bu durumun en açık kanıtıdır. Yoksa Cumhuriyet düzeni çoktan çökebilirdi. Belirli siyasal çevrelerde Cumhuriyeti küçümseme, getirdiklerini önemsememe gibi olumsuz bir tutum ara sıra göze çarpmaktadır. Bu tutumlar ve Cumhuriyetin getirdiklerini ülkelerin ve toplumun doğal ilerlemesi biçiminde gösteren anti-Cumhuriyetçi eğilimler, Cumhuriyeti gözden düşürerek kendi istedikleri düzenleri için dolaylı yollardan elverişli ortam hazırlamaya çalışmaktadırlar. Belirli ideolojilerin dar sınırları içinde koşullanmış kişilerin Cumhuriyet olayını tam ve nesnel açıdan değerlendirmeleri beklenemez. Kendi ideolojilerinin öngördüğü düzeni açıkça ortaya koyamayanların yaptıkları Cumhuriyet eleştirileri öznellik çıkmazından kurtulamadığı için toplumsal yaşamda hiçbir zaman genel bir geçerlik şansına sahip olamamıştır. Sosyal bilim olgusu bir yana bırakılırken ideolojilere öncelik tanınması Cumhuriyete karşı çevrelerin en büyük güç sözlüğü olmuştur. Bu nedenledir ki yapılan Cumhuriyet eleştirileri Cumhuriyetçiliği daha da güçlü kılmıştır. Atatürk'ün dediği gibi bilime ve kültüre önem verilmesi Cumhuriyetçiliği ideolojik saldırılara karşı daha güçlü bir duruma getirmiştir. Atatürkçü ideolojiyi karalamak veya gözden düşürmek amacıyla getirilen eleştiriler yetersiz ve öznel kalırken karşıt çevrelerin Cumhuriyeti her yönüyle görebilmeleri de engellenmiştir. Bazı bilim adamlarının, yazarların zorlama yorumları bile toplumsal gerçekliği değiştirememiş ve Türk toplumu Atatürk'le beraber girdiği Cumhuriyet yolunda başarıyla ilerlemesini sürdürebilmiştir. Karşıt eleştiriler arttıkça Cumhuriyetçi akım daha da bilinçlenmiş ve Cumhuriyet devleti daha güçlü bir düzeye gelmiştir. Cumhuriyeti küçümsemek son derece kolaydır. Ne var ki tarihsel gerçeklik içinde böyle bir olgunun tümüyle ele alınması, çeşitli yönleriyle irdelenmesi çok daha zordur. Zamanımıza kadar Cumhuriyet eleştirilerinde hep kolay yola kaçılmıştır. Hiç yoktan bir ulus, bir devlet, bir çağdaş toplum yaratmanın, o günün koşulları içinde tam bunları yapabilmenin ne demek olduğu üzerinde gerektiği gibi durulmamıştır. Tarihsel ve toplumsal gerçeklikler bir arada ele alındığı zaman, yeryüzündeki genel cumhuriyetçi yönelişten çok daha zor ve eksik koşullarda cumhuriyeti kurabilmenin anlamı tüm boyutlarıyla ortaya çıkabilir. Cumhuriyeti ilan etmeyle başlayan cumhuriyetçilik önemli işlerin yapılmasını sağlamıştır. Az zamanda başarılan çok iş, cumhuriyetçiliğin parolası olmuştur. Ülke düzeyinde her alanda seferberlik açmak genel çalışma yönetimi olarak benimsenmiştir. Yepyeni bir cumhuriyet toplumu oluşturmanın savaşı yarım yüzyılı aşkın bir zamandır sürmektedir. Doğal gelişimin çok ötesindeki yenilikler ve hızlı ilerlemeler cumhuriyetin Türk toplumuna en büyük armağanıdır. Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılda yaşama olanaklarını yitirmiş ve çökmüştü. Eski çağlarda imparatorluğu dünyanın birinci devleti yapan ve dönemine oranla çok ileri ileri yönleri bulunan sosyoekonomik yapısı kendisini yenileme olanağı yaratamadığı için gerileme ve çökme sürecine girmişti. Özellikle yönetim açısından ilginç ve örnek bir yapıya sahip bulunuyordu. Rönesans ve reform geçiren Batı ülkeleri sonraları toparlanarak imparatorluğu geride bırakmışlardı. Endüstrileşme sürecine giremeyen Osmanlı Devleti, diğer yandan da kapitülasyonlar yoluyla yarım sömürge durumuna düşürülmüştü. Dinsel ve geleneksel değerlerle bu değerlerin sonucu olan tutucu eğitim, ülkeyi yönetenlerin dünyada değişiklikleri yeterince izlemelerini önlemiştir. İmparatorluğun giderek çökmesi, aydınlarda ve kamuoyunda Türklük bilincinin doğmasına yol açmıştı. Bu durumdan etkilenen Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel yaşamının sona erdiğini görmüş, bu yıkıntıdan çağdaş bir devlet çıkarmak için eyleme geçmiştir. Yeni devletin kurulmasından bir süre sonra ilan edilen cumhuriyet, geleceğin yönünü belirlemiş ve yepyeni bir düzen getirmiştir. Halk egemenliğine dayanan bir cumhuriyette orta çağ kalıntıları tek tek temizlenmiş, devrimlerle bunların yerine bilimin ve çağdaş uygarlığın değerleri getirilmiştir.
Ayrım sonu.